Herkese merhabalar, podcast programıma hoş geldiniz. Ben İknur Yıldız. Bu programda daha önce beraber program yaptığım Hüma Zeybek'le tekrar beraberiz. Bugün rahim bilgeliğini konuşacağız. Hüma'nın workshopuna katıldıktan sonraki şahsi görüşüm, kadınların kendilerini daha iyi anlayıp tanıyabilmesi için harika bilgiler içeriyor. Bence sadece kadınları ilgilendiren bir program değil, kadınları anlayamıyorum diyen erkekleri de ilgilendiren bir program olacak gibi. Hüma tekrar hoş geldin, nasılsın?
Hoş buldum İknur, iyiyim. Sen nasılsın?
İyiyim, çok teşekkür ederim. Seninle daha önce iki program yaptık. Bir tanesi Hayat Ağacı, diğeri Dişi Enerjinin Yükselişi'ydi. Bugün rahim bilgeliğini konuşacağız seninle beraber. Rahim deyince akla ilk kadın geliyor tabii ki. Kadının doğayla ilişkisini anlatabilir misin?
Elbette. Kadının doğayla ilişkisi bundan 35 bin yıl önce Venüs heykelciliklerinden, 12 bin yıl önce Göbekli Tepe'deki tapınak formlarından, Çatalhöyük'teki ana tanrıça kültünden, Yunanlıların Gaia'sından, Artemis'inden aslında öğrenebiliyoruz hepsini. Yani o doğayla ilişkiyi onlar çok net ve çok güzel bir şekilde sembollerle bize anlatmışlar ve hepimizin kolektif bilinç dışında bunlar hali hazırda mevcut. İnsanlık var olduğundan beridir kadın tüm kadim toplumlarda gizemli bir varoluş, toprak ve yeryüzüyle ilişkilendirilmişti. Kadının rahminin evren ile kozmik bir bağ içerisinde olduğunu ta o dönemlerden bilgisine sahiplerdi aslında kadim topluluklar, kadim insanlar. Ve bununla birlikte kadın toplayıcı tarafı bitkileri, toprağı ve doğa olaylarını da çok iyi bilmesine sebebiyet veriyordu. Ayrıca bizim menstrual döngülerimiz de hem ay döngüsüyle uyumlu hem de kadının kendi içerisinde de aynı dünyamızın içerisinde olduğu gibi dört mevsimi de yaşar bir halde. Yani hala da buna devam ediyor. Adet kanının kutsal ve değerli olması da kadınların adet kanlarını toprağa akıttıkları ritüellerle sonuçlanıyordu. Yani o dönemin insanları adet kanının çok değerli ve kutsal bir anlamı olduğunu düşünüyorlardı. Bununla birlikte yukarısı gök baba iken aşağısı yer ana ve tüm tabiat ve bizler de onun çocuklarıydık. Böyle bir bilgelikten ne yazık ki şimdi modern zamanlara geldik ve kadın kendi varlığını, gücünü, potansiyelini unuttu. Kendi bilgeliğini de unutturuldu aynı zamanda. Şimdi tüm kadınların bu bilgeliği tekrardan hatırlamaya başladığı bir dönemden geçiyoruz. Aslında bu biraz da doğa ananın kucağına ve bizim kendi doğamıza dönüşün hikayesi olacak.
Biraz mitolojiden ve tanrıçalardan da bahsedelim mi? Seni çok önemsediğini biliyorum. Bizlere de anlatabilir misin?
Elbette. Bu aralar üzerine en fazla mesai harcadığım konulardan bir tanesi açıkçası. Bunun için Anadolu topraklarını yani Çatalhöyük'ten başlamamız gerekiyor. Çünkü dağların anası diye adlandırılan Metar Kibele'nin Çatalhöyük'te ilk Anadolu topraklarında ortaya çıktığı yani ana tanrıça kültünün Çatalhöyük, Anadolu topraklarında ortaya çıktığı biliniyor. Ve Frigyalıların ana tanrıçası oradan çıkıp Roma'ya kadar uzanan bir hikayesi var bu ana tanrıçanın. Ve o yüzden bütün bu tanrıçalardan bahsetmeden önce bence biraz Kibele'den bahsetmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü o dediğim gibi tüm o bildiğimiz tanrıçaların atası olan tanrıça Kibele. Kibele geçit alanlarında yani doğum ve ölüm alanında duran, o yüzden de kapı ve eşiklerle bir niş içerisinde, ıssız dağ eteklerinde, mağaralarda, ki mağara zaten rahim sembollerinden bir tanesidir. Ovaya bakan yamaçlarda kayalara oyularak hep tasvir edilmiş. Yani ıssız dağ eteklerinde ovaya doğru bakan bir kayanın üzerinde bir tanrıça motifi olduğunu düşün ve bu doğum ve ölüm arasındaki geçişi simgeliyor. Kibele daha sonra popülitesi o kadar çok artmış ki bu ana tanrıça kültüne tapınma ya da ona inanma olayı. İlk önce Yunan'a sonradan da Roma'ya doğru uzanan on binlerce yıllık bir hikayesi olmuş. Tabii bu yolculuk esnasında birçok da değişime uğramış. Sonrasında Hititler yani geç Hitit döneminde Kubaba'ya, Yunan'da Rea'ya, Gaia, sonra işte mesela Batı Yunan'a geldiğinde yani Batı Anadolu'daki İzmir ve o diğer bölgelere geldiğinde Artemis'e dönüşmüş ve Demeter yine aynı şekilde olmuş. Hepsi aslında ana tanrıça kültünden türemiş tanrıçalar. Kibele'nin normalde işte bereket tanrıçası ya da işte doğumla ilişkilendirildiği hep varsayılmıştır ama hani bereket, bolluk, bereketin bağlantısıyla çok az ilgili olduğu söyleniyor. Yani bununla bağlantısı çok az yerde ortaya çıkıyor. Onunla ilgili en sevdiğim şey, yani Kibele ile alakalı en sevdiğim şeylerden bir tanesi, Ana Tanrıçanın İzinde diye bir kitap var. Orada da çok güzel bir şekilde işlenmiş bu konu. Kibele, yani Ana Tanrıça kültü, elit kesimden sokaktaki dilenciye kadar herkesin inandığı, sevdiği bir tanrıça kültü ve şey, yani kapsayıcı, toparlayıcı ve toplayıcı bir inanç sistemi var ve herkes tarafından benimsenen bir tanrıça. Bununla birlikte saygı duyulup, korkulup, çekinilen de bir tanrıça aynı zamanda. Bunun başlıca nedenlerinden bir tanesi de ana tanrıça taraftarlarının yaptığı tanrıça gizem ayinleri. İşte bu tanrıça gizem ayinlerinde de mesela rahimin ve rahim bilgeliğinin çok fazla ortaya çıktığı ve görüldüğü alanlar da olmuş. Tanrıça enerjisinde farklı bir boyut var ve her kadın aslında bu enerjiyi doğuştan içerisinde sahip.
Peki adet döngüler nasıldır? En doğalı nasıl olmalıdır?
Kadının doğayla uyumu içerisinde olmasının en güzel örneği de zaten adet döngüleridir. Kadının adet döngüsü ayın döngüsüyle uyumludur. 28 günlük ay döngüsü 28 günlük adet döngüsüyle eşittir. Sağlıklı olanı kadının yeni ayda kanaması, dolunayda da yumurtlamasıdır. Ne yazık ki şu an yaşadığımız dünyada birçok etken bu döngüyü yaşayamamamıza sebebiyet veriyor. Yani doğalını ne yazık ki modern dünya bizim elimizden almış durumda. Yapay ışıklar, yediğimiz yiyecekler, iş hayatının ya da sosyal hayatın içerisindeki koşuşturmaca ve stresli yaşam, alkol, sigara tüketimi ve bağımlılıklar bu dengeyi ne yazık ki bozmakta. Bu bozulmuş denge ve enerjinin kirlenmesi bizde de önce fiziksel semptomlar ile kendini gösteriyor. Ve bunun da başında adet düzensizliği, PMS ve tanısı konulamayan infertilitelere, yani tanısı konulamayan kısırlıklara sebebiyet veriyor. Mesela dolunayda kanayan kadınların regl dönemi daha yoğun ve derin geçiyor. Yani en olanı, en doğalı aslında yeni ayda kanıyor olmamızdır. Ve bununla birlikte kadın da aynı dört mevsim gibi dört ayrı döngüden geçiyor. Nasıl ki doğa ana kış ile başlıyor, yaz, sonbahar olarak devam ediyorsa, ilkbahar, yaz ve sonbahar olarak devam ediyorsa, biz onun kızları, yani doğanın kızları da aynı şekilde bir ay içerisinde kış dönemini yeni ayda, yani adet dönemimizde, adetimizin ilk dönemiyle itibaren yaşıyoruz. Adetimiz bittikten sonraki dönemde ilkbahara geçiyoruz. O ilkbahar aslında bizim için bir hazırlık, işte kendimizi o ovülasyona, yani yumurtlama dönemine hazırlamak için geçirdiğimiz, kendimize yatırım yaptığımız bir dönem oluyor. Daha sonrasında dolunayda da yumurtlama dönemi aslında bizim yaz dönemimize denk geliyor. Bu da sosyal hayata daha fazla atıldığımız, kokumuz bile değişiyor İknur. Yani sosyal hayata daha fazla atıldığımız, daha fazla insanın içine karıştığımız, nasıl ki dolunay gökyüzünde ışıl ışıl parlıyorsa bizim de aynı şekilde ışıl ışıl parladığımız bir döneme denk geliyor. Rahim alanı sadece çocuk doğurduğumuz ya da ürediğimiz bir alandan ibaret değil. Aynı zamanda bizim yaratıcı alanımız, yaratıcılık alanımız. Yani biz her ay çocuk doğursak da doğurmasak da her ay başka başka şeyler doğuruyoruz kendi alanımızdan. Bu yüzden ben buna da çok önem veriyorum. Yani ilkbahar dönemini planlarımızı, projelerimize organize ederek, sahip çıkarak, bunların hazırlığını yaparak, daha sonrasında da yaz döneminde bu projeleri sunarak ya da bir eğitim vererek, bir işte seminer paylaşarak ya da ekranda görünür olman gerekiyorsa görünür olarak değerlendirebiliriz. Bununla birlikte bir sonraki haftada da zaten direkt olarak sonbahara geçiyoruz. İşte o zaman da beden bize diyor ki sen bu yumurtlama dönemini, yumurtlama enerjisini ne kadar kaliteli geçirdin? Eğer ki yumurtlama enerjisini kaliteli bir şekilde geçirdiysek zaten o hamilelikle sonuçlanıyor. Eğer ki böyle bir plan varsa. Ama hamilelik gibi bir durumumuz da söz konusu değilse o zaman burada şeye dönüşüyor. Yani o yumurtlama enerjisini nasıl geçirdin? Verimli geçirdiysen eğer ki bir sonraki adete kadar geçen o sonbahar süreci sakin ve daha sağlıklı geçiyor. Mesela PMS dediğimiz premenstruation syndrome, adet öncesi sendromlarını daha acısız yaşıyoruz. Ve yine aynı şekilde kış dönemine geldiğimizde, yani adet dönemine geldiğimizde, regle olduğumuz zaman işte kasıklarımızda sancı ya da ağrılar ya da rahim kasılmaları, bunları yaşamadan bununla birlikte sinir, stres, işte nefes darlığı, hani terleme, bunun gibi ağır ve yoğun semptomları yaşamadan geçiriyoruz. Yani kısaca şu şekilde bağlamak gerekirse, ilkbahar dönemini ve yaz dönemini verimli geçiren bir kadın, kendi hayatıyla alakalı da verimli ve kaliteli geçiren bir kadın, hasat dönemini ve kış dönemini, yani sonbaharı ve kış dönemini çok daha kaliteli ve iyi bir şekilde geçiriyor. Bunu şey gibi düşünebiliriz mesela, işte yazın turşuları kurduk, işte domatesleri yaptık, salçaları yaptık. Aslında kışa bir hazırlık yaptık bununla alakalı. İşte o zaman hani kışımız bütün o yaptığımız birikimlerle birlikte, bütün o yaptıklarımızla birlikte kış mevsimimiz çok daha verimli, kolay ve sakin geçiyor.
Evet, harika bilgiler gerçekten. Benim de en çok keyif aldığım yer burasıydı. Ve merak ettiğim bir başka soru. Kadınlar yeni ayda regl döneminin başladığından, buna göre de kişilik özelliklerin etkilendiğinden bahsetmiştin. Senin workshopuna katıldığımda da bundan bahsetmiştin. Diğer ay dönemlerinde regl dönemi olan yok mudur? Sadece yeni ayda mı oluyor?
Yani evet, tabii ki de var. Mesela biraz önce de söylediğim gibi dolunayda kanadığı zaman hatta şey de derler, biraz daha böyle cadı, hani witchy, daha böyle cadıvari kadınlar işte dolunayda kanarlar diye de böyle bir inanç vardır. Oradaki aslında ana temel nokta dolunaya denk gelen kanamaların daha depresif, daha yoğun ve daha fazla kan akışı na sebebiyet veren kanamalar olduğu. Yani sonuçta orada ayın bir çekim gücü de var ya, kadın direkt olarak ayla bağlantılı ve ayla ilişkili. Yani biz inanılmaz bir kozmik bağlantı içerisindeyiz ayla ve ay zaten dişi enerji. Ayda gerçekleşen tüm her şey direkt olarak kadını ve kadının bedenini ciddi anlamda etkiliyor. Yine biraz önce saydığım nedenlerden dolayı, yani modern dünyanın bize yaşattığı bu olumsuzluklardan dolayı tabii ki de adetlerde düzensizlik meydana geliyor. Ama sağlıklı olan, gerçek olan ve kadını ayakta ve diri tutan, hani ruh, beden ve zihin dengesini de yerinde tutan sağlıklı döngü 28 günde bir yeni ayda kanayıp dolunayda yumurtladığımız döngü normalde. Onun dışında kalan döngüler, yani o zaman vücut mutlaka bize bir hikaye anlatmaya çalışıyor ve bir mesaj vermeye çalışıyor. Bence kadınların ilk başta yapması gereken şeylerden bir tanesi de bu. Yani kendi vücutlarının verdiği mesajı dinlemek. Neden işte yeni ay döngüsüne denk gelemiyor döngü başlangıcı diye bir sormak gerekiyor kendimize. Mutlaka bir ay önceki adette vücudun kendisine iyi gelmeyen bir şeyi ona vermişizdir. Ya da adet düzensizlikleri varsa mutlaka kadın bununla ilgili kendi hayatının içerisinde düzenlemesi gereken, hizaya sokması gereken, bir şeyler yapması gereken bir durum vardır. Dönüp oraya baktığımızda, yani o halının altına süpürdüklerimize baktığımızda ya da o çok daha derin katmanlara baktığımızda, diğer taraftaki o fiziksel semptom da otomatikman düzene girecektir.
O zaman şunu mu anlamalıyım? Mesela İzmir'de yaşayan bütün kadınlar gerçekten sağlıklı olsaydı, hepsi aynı dönemde regle olup yumurtlayacaktı.
Kesinlikle. Yani bununla ilgili zaten çalışmalar yapılmış ki eski dönem, yani yine o kadim dönemlere geleceğim, hani kabile hayatında aynı senin dediğin şekilde ay döngüsüyle uyumlu bir takvimleri olduğu için de zaten göksel takvime göre hareket de ettikleri için kabilenin bütün kadınları senin dediğin gibi aynı dönemde kanayıp aynı dönemde yumurtlar şekilde devam ediyormuş yani döngülerine. Yani bu gerçekten de bu şekilde olan. Ki mesela kadınların arasında da bir uyumlanma var. Mesela çok yakın olan arkadaşlar hani derler ki böyle arka arkaya olur bizim adet döngülerimiz, evet, diye. Mesela bu hikaye de aslında aynıdır. Yani birbirine uyumlanmayla ilgilidir. Sen örneğin sağlıklı menstrual döngüye sahip bir ortamın içerisindeysen bir süre sonra senin de döngün aynı şekilde ona uyumlanacaktır. O döngüye uyumlanırsın sen de. Yani kız kardeşlik burada da devreye giriyor.
Evet, onu ben de duymuştum. Verdiğim bilgi çok enteresan. Özellikle günümüzde gerçekten inanılması güç olabilecek bir bilgi. Hadi canım, bütün kadınlar aynı anda, yani aynı bölgedeki kadınlar aynı anda mı regl olur gibi bir soru geliyor gerçekten akla, ama çok da mantıklı. O yüzden bir şey diyemiyorum. Zaten araştırılmış kesin bilgi de diyorsun sen. Bu konuda çok güzel araştırdığını da, çok güzel bilgi edindiğini de biliyorum gerçekten. Peki anne soyu ile ilgili biraz bilgi alabilir miyim? Kara kutularımız, enerji kutularımız gibi bayağı ilgi çekici meseleler var işin içinde. Bunların farkında olarak yaşamak bize ve etrafımıza ne kazandıracak?
Şimdi buraya anne soyuna geçiş yapmadan önce ana erkil ve anne soyu arasındaki farklılıktan ben biraz bahsetmek istiyorum. Lütfen. Çünkü ikisi de birbirinden farklı kavramlar. Onu biraz açalım diye düşünüyorum. Ana erkil yönetimin kadında olduğu kabile yaşantısı. Mesela Kuzey Afrika'da berberilerin bir kolu olan Tuareg kadınlarını anaerkil sisteme örnek olarak verebiliriz. Çünkü orada kadının yönetimi ele aldığı ve kadının kabileyi ve topluluğu yönettiği, kadının sözü geçtiği bir alan orası. Yani bütün karar mekanizması ve yönetimsel bütün her şey kadınların elinde. Bu anaerkillik anlamına geliyor. Ama ana soyunda ise daha eşitlikçi bir taraf var. Yani kadın erkek olarak eşit bir yaşam sürüyorlar. Yani şöyle düşünebilirsin mesela. Erkek sepet örmek istiyorsa eğer ki sepet örebilir. Yani kadına has bir görev olarak düşünülse de, ama onu da yapabilir. Kimse adama bak gidiyor sepet örüyor demiyor. Ama öteki tarafta kadın avlanmaya da gitmek istiyorsa gidip avlanabilir. Hiç kimse de işte sen elin hamuruyla git de gidip de avlanmaya avlanamazsın demiyor yani. Bunun gibi bir şey. Ana soyu bununla alakalı.
Günümüzde bir gelinmek istenen nokta aslında bu.
Kesinlikle. Ve bununla birlikte de ana soyunda şöyle bir durum var. Soy anneden devam ediyor. Yani anneden kızına aktarılan zaten bir rahim bilgeliği var, ama soy anneden ilerliyor. Yani kadından ilerliyor. Hani biz mesela baba soyadımızı alıyoruz, ama bu normalde de mesela bilimsel olarak da evet, belirtilmiş bir şey. Soy anneden devam ediyor.
Hatta psikolojide de kanıtlanmış bir durum bu. Anneden alıyoruz bütün psikolojik genlerimizi de.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani annenin gerçekten burada çok büyük, hani doğuran kişinin çok büyük bir etkini var. Hı-hı. Fakat bu bilgi ataerkilin pek hoşuna giden bir bilgi değil ne yazık ki. Yani patriyarkanın hiç seveceği bir bilgi değil. Bir kadın kendiyle ilgili şifalandırma çalışmalarını ilk önce kadın atalarını da şifalandırarak yapması gerekiyor. Yani anne soyu diyorsak eğer ki, hani anneden aktarılıyorsa birçok şey, ama arka tarafta o hani kara kutu dediğin yerde birçok böyle kalıplaşmış travmalar, üzüntüler, acılar, yani on binlerce yıldır yaşadığımız şeyler var. Bunların tamamı işte şifalandırılıp da bir sonraki nesle aktarılması gerekiyor. Ve bunu yapacak olanlar da, yani öncü birlikler de şu anki mevcut kadınlar. Aslında benim böyle bu kadar böyle bağıra bağıra, haykıra haykıra anlatmaya çalıştığım da şey bu. Travma geliyor, evet, ama bilgelik de içinde geliyor. Hem onları bir tarafta ayrıştırıp, öteki tarafta mevcut o travmayı şifalandırıp, iyileştirip bir sonraki nesle aktarmak. Çünkü kadının soyu, yani anne soyumuz gerçekten hiç kolay süreçlerden geçmedi. Yani Orta Çağ Avrupa'sında milyonlarca kadının cadı diye avlanıp yakılmasından tut da işte son dönemde bütün o yaşanılan cinayetler, şiddet, her şeyi bizim DNA'mız hücresel olarak bunları kaydediyor. Ve aynı zamanda kolektif bilinç dışına da aktarılıyor ve itiliyor. Hani orada hali hazırda bekliyor. O yüzden bunların hepsini bilince getirip orada iyicene temizleyip güzelleştirip yeni bir kolektif bilinç dışını inşa edip bir sonraki nesle o şekilde aktarmamız gerekiyor. Ve soy da anneden ilerlediği için burada kadına çok fazla iş düşüyor diye düşünüyorum.
Evet, aslında ben burada şunu da eklemek istiyorum. Yani hamileliğe hazırlanmak, hamilelik sürecinde doğuma hazırlanmak vesaire, bu yüzden çok çok çok önemli. Bunları dediğin gibi psikolojik olarak da hazır olduğumuz zaman çocuğumuza da doğru genleri geçirmiş oluyoruz. Böylece geçmişin travmalarıyla beraber çocuğumuza iletmiyoruz geçmişin travmalarını. Dolayısıyla gerçekten anne olmak, anneliğe hazırlanmak vesaire çok büyük sorumluluklar gerektiriyor. Bu yüzden çok çok önemli bir yeri, bu yüzden de diyeyim çok çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bunları nasıl yapacaklarına dair belki dinleyicilerimizin kafasında bir soru işareti olabilir. Tabii ki öncelikle senin workshopları gerçekten çok çok faydalı. Çok güzel workshopunda bu arada neler yaptığını biraz bahsetmek istiyorum. Meditasyon yaptırıyorsun. Meditasyonla beraber büyük oranda zaten bir negatif boşalım sağlanıyor. Çok pozitif enerji yükleniyor. Ayrıca verdiğin bilgiler gerçekten çok pozitif geçiyor. Dolayısıyla birçok şeyin farkında olarak ve evet deyip o workshoptan ayrılıyorsun. Bu yüzden senin workshoplarını gerçekten çok önemsiyorum ve çok güzel, çok kaliteli şeyler yapıyorsun. Bu yüzden tebrik ediyorum gerçekten de seni. Onun dışında tabii ki birçok yolu var. Bunları merak eden dinleyicilerimiz de dilerlerse sana zaten nasıl ulaşabileceklerini tekrar söyleyeceksin podcast'ın sonunda da. Ulaşabilirler, bana da ulaşabilirler. Ben de elinden geldiğince seninle ilgili de olsun, diğer etmenlerle ilgili de olsun bilgi vermeye çalışırım tabii ki kendilerine. Peki merak ettiğim bir başka soru, gerçekten bunu da çok merak ettiğim sorulardan biri. Sen ne zaman fark ettin Uma? Uygulayıp içselleştirdin ve şimdi hiç tanımadığın, kız kardeşlerim dediğin, sana gelen her kadınla tüm bilgini paylaşmaya başladın. Aşamaları nasıl oldu?
Öncelikle biraz önce söylediğin bütün o güzel sözler için ben gerçekten çok minnettarım. Yani böyle bir yandan da çok mahcup hissettim kendimi. Hala hiçbir şey bilmiyorum. Hala çok yolun başındayım. Hala bebek adımlarıyla ilerliyorum. Derya deniz bilgi var. En iyi bildiğim şey hiçbir şey bilmediğim. Gerçekten de yani o kadar fazla öğrenecek şey var ki gözlerim böyle fal taşı gibi açıyorum yeni bir şeylerle karşılaştığımda. Günler yetmiyor okunacak kitaplara, işte izlenecek şeylere, yazılacak yazılara günler yetmiyor nasıl yapacağım falan diye. Sonuçta hali hazırda bir de kadınım yani. Başka sorumlulukları, hayatı devam eden de bir kadınım. Ama yine de hani elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hem kendim için hem de tüm kadınlar için. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Beni onurlandırdın gerçekten de. Aslında benim bunu yapma amacım, yani bu sorunun içerisinde gizli, bu çalışmaları yapmadaki çıkış amacım, şöyle, kadının kendi değerini, kendi gücünü ve potansiyelini farkında olması gerektiğini düşünüyorum. Yani kadın kendi değerini, gücünü ve potansiyelini görmüyor. O yüzden mesela bütün o atölyelerde ve workshoplarda ilk başta ta ana tanrıça kültünden, oradan başlayıp buralara doğru geliyorum. Çünkü orada bir dişi enerji durumu var. Yani o dişi enerji zaten hani hepimizin içerisinde mevcut. O yüzden o olaydan ben bir ilk başlamak gerektiğini düşünüyorum. Ya bir de bu dişi enerji dediğimiz şey gerçekten seksüaliteyle ya da cinsellikle örtüşen bir durum değil. Yani bu yanılgıya çok fazla düşüyor insanlar. Bu zaten hani herkes anlatıyor eril dişi dengesini. İşte erkeklerin içerisinde de dişinin olduğunu, kadının içerisinde bir eril olduğunu. Hani buna da girmeye gerek yok diye düşünüyorum. Ve kendisinin içerisindeki bu potansiyeli, bu vahşi gücü keşfetmesi gerekiyor kadın. Kendi bedenine saygılı davranarak, onu önemseyerek yaşayan kadının da ruhunda çiçekler açıyor İknur. Yani gerçekten bu böyle. Rahimini şefkatle ve sevgiyle onurlandıran bir kadın bolluk, bereket ve yaratıcılıkla da beraber hayatını sürdürüyor. Yani biz öyle bir toplumdan geliyoruz ki hala vajinamızdan, vulvamızdan, rahimimizden, adet kanımızdan bahsederken utanç duyuyoruz. Çoğu kadın vajinasının neye benzediğini, rahim ağzının nasıl bir yer olduğunu eminim bilmiyordur ve bakmayı da belki ölünceye kadar hiç tercih etmemiş kadınlar var. O yüzden bu bizim ciddi anlamda enerji alanımız bu bölge. Zaten buraya bu kadar yabancı olduğumuz için libidomuz düşük ve libido aslında cinsel enerji değil bir yaşam enerjisi. Hani bu alanımıza gerçekten doğru sevgiyi, şefkati vermediğimiz için o yaşam enerjimiz de düşük oluyor. Kendimize ve rahim merkezimize, yani aslında kadının merkezine yaptığımız her güzellik bizim de hayatımızı güzelleştiriyor. yaratım gücünün olduğu alan. Yani bu çok önemli. Burada sadece çocuk dünyaya gelmiyor. Başka başka yaratım noktaları da oluyor. İnsanlığın hepimizin ilk yuvası. Bu o kadar değerli ki kadın erkek. Yani kadim topluluklar o yüzden bu alana bu kadar değer vermişler. Bir insanın yani insanlığın ilk yaşamla buluştuğu alan rahim. O yüzden bu kadar kutsal ve bu kadar değerli. Ve kadının rahmi yani buradan itibaren başlıyor. Bu kadar değerli bir yer. Sadece bir organ olmaktan çok daha öte bir yer kadının rahmi. Bence buraya bu şekilde bir bakış sergilemesi gerekiyor kadının. Ve erkeklerin de aynı şekilde bence. Hani onun kutsallığını fark etmeleri gerekiyor. Eski dönemlerde bunun farkındalardı. Ama şu anda ne yazık ki sadece üreme amaçlı kullanılan bir organdan öteye geçmiyor. Rahimiyle iyi ilişki içerisinde olan kadın cinselliği, kadın bedenini ve ruhu ile de iyi ilişkiler içerisinde oluyor. Burasına çok önem veriyorum. Tekrar etmek istiyorum. Kadın cinselliği, kadın bedeni ve ruhu ile iyi ilişkiler içerisinde olduğunda kendisiyle de iyi ilişki içerisinde oluyor. Kendisiyle iyi ilişki içerisinde olan kadının da yetiştirdiği çocuklar özgüvenli, mutlu, huzurlu bir şekilde büyüyorlar. Ve bu şekilde büyüyüp yetişen çocuklar da yetişkin olduklarında mutlu, huzurlu, sevgi dolu ve şefkat dolu bir toplumu yaratıyorlar. Bu yüzden ben çok önem veriyorum. Yani alt tarafı bir organ, bir rahim diye değil. Yani insanlığın ilk başlangıcı ve kadının kendi varlığıyla bağlantı kurduğu nokta ve orada kendisiyle kurduğu bağlantı direkt olarak çocuğa geçiyor zaten. Ve ışıldayarak tanrıça enerjisiyle, hayat enerjisiyle ışıldayan bir kadında muhteşem çocuklar yetiştirip bu topluma faydalı, yararlı bireylere dönüşmelerine sebebiyet veriyorlar.
Bunların farkındalığını artırmak için kız kardeşlerine neler öneriyorsun? Neler yapalım Yuma?
Rahim doğumu kadınları birleştiren bir alan. Yani rahim ve doğum kadınları birleştiren bir alan. Kadınlar ailenin her daim doğumlarından ve ölümlerinden sorumlu olanlar. Doğum ritüelleri de ölüm ritüelleri de kadınlar tarafından hep yapılırdı. Ailelerin anıları da diğer nesillere yine aynı şekilde kadınlar tarafından aktarılıyor. Hala bazı kabilelerde anne çocuğu biyolojik olarak doğurmuş olsa da tüm kabilenin kadınlarına anne diyor. Yani bütün kabilenin kadınları aynı zamanda o çocuğun da annesi oluyor. Çocuğun bakımı tüm kabilenin kadınlarının sorumluluğu altında. İşte kız kardeşlik tam olarak bu. Yani bu olduğuna inanıyorum ben. Hepimiz doğanın kızlarıysak eğer ki, hepimiz birbirimizden ve diğerlerinden de sorumluyuz. İnsan nasıl başladı, bu süreç nasıl bu noktaya geldi? Gerçekten bilinemiyor. Aslında biliniyor da bilinemiyor. Ben kendi adıma da baktığımda, yani bu atölyeleri yapmaya, aynı şekilde bir kadının hadi Yuma bence sen anlatmalısın, sende bir kız kardeşlik ruhu var demesiyle başladım. Ama bu noktaya nasıl geldi, neler yaptım? Gerçekten bilmiyorum. Çünkü bilmiyorumu çok zikrediyorum. Aslında bildiğim en iyi şey kainatın tüm bilgisinin hepimizin içerisinde var olduğu. Sadece doğru zaman geldiğinde biz bunu hatırlıyoruz. Sanırım benim için doğru zaman gelmişti ve ben bu bilgiyi tekrardan hatırlamaya başladım. Kadınların arasında böyle bir ihtiyaç olduğunu fark ettim her şeyden önce. Hep hissediyordum. Zaten anlattığım üç konu da bu ihtiyaç doğrultusunda çıktı. Aslında ilk olarak işte içindeki Smirne'yi keşfet, Hayat Ağacı Atölyesi başladı. O Hayat Ağacı Atölyesi'nin içerisinde 10 kadından 9'u da bir çalışma esnasında, bir şifalandırma çalışması esnasında 10 kadından 9'u karşısına annesini getirdi. Annesiyle kapanmış bir hesabı, yarım kalmış bir hikayesi mutlaka vardı. Ve bunun sonrasında ben dedim ki yani bu nedir ya? Hani burada nereye bakmamız gerekiyor? Oradan hani İngilizce'de bir tanım olan Mother's Wound çıktı karşıma. Anne yarası. Evet ya dedim. Aranan kan bulundu yani. Gerçekten ihtiyacımız olan şey bu. Ve Hayat Ağacı'nın sonrasında ihtiyaç dahilinde anne yarası atölyesi ortaya çıktı. Ve anne yarası atölyesinin içerisine baktığımızda da, konu başlıklarına baktığımızda da ki zaten bir sonraki podcastımız o olacaktır diye düşünüyorum. Evet. O konu başlıklarına baktığımızda da hani rahim yoluyla travmaları, ve bilgeliği taşıdığımız için ve o kanalda kadının farkındalığını gerektiren bir alan olduğunu fark ettiğim için rahim bilgeliğiyle devam etmeyi istedim. Tabii bu süreçte yaralı şifacı tanımına da ben çok önem veriyorum. Bu aralarda çok sıkça kullandığım bir tanım. Ben anlattığım her konuyu hallenmiş bir şekilde anlatıyorum. Yani deneyimlemediğim hiçbir şeyi anlatmıyorum. Çünkü deneyimlemediğimiz şeyleri anlattığımızda sanki üzerimize iki beden büyük geliyormuş gibi giydiğimiz bir giysi oluyor bu. O yüzden bütün anlattığım konuların içerisinde çok fazla benden, benim deneyimlerimden parçalar var. Ve kendi şifalandırdığım alanlarda, kendi başarı sağladığım alanlarda başka kadınlara ilham da olabileceğime inandığım için, ya bak burada birileri yapıyor, hani umutsuzluğa gerek yok, sen de bunu yapabilirsin, lütfen içindeki potansiyele güven dediğim için aslında bunu anlatıyorum ve yapıyorum. Hep söylediğim bir şey var. Nefesim yettiğince de anlatmaya ve paylaşmaya devam edecek. Devam edeceğim. Çünkü bir kadın değişirse tüm dünyanın değişeceğine ve güzelleşeceğine inanıyorum. Ve ilerlediğimiz süreç de bu. Yani hiçbir şey sebepsiz olmuyor. Bütün bu pandemiler, virüsler, yaşadıklarımız bu dünyaya çok zarar verdik. Ve kurtuluşun, iyileşmenin şefkatten, toparlayıcılıktan, bir araya getiricilikten, yani dişçi enerji üzerinden olacağına inanıyorum. Bu yüzden de kadınlara çok yer ve görev düşüyor bu süreçte. Bu yüzden de anlatıyorum. Smirna Ruhu Instagram'dan, Smirna Ruhu'ndan bana ulaşabilirler. Bununla birlikte düzenli olarak atölyeleri mutlaka yapıyorum zaten. Smirnaruhu@gmail.com'dan bana mail yoluyla ulaşıp sormak istedikleri soruları yine aynı şekilde sorabilirler. Bireysel seanslar veriyorum. Hani kişiye özel, bu süreçte işte sadece atölyelerin anlatımlarıyla değil de farklı noktalara da değinmemiz gereken durumlarda bireysel çalışmalar yapıyorum. Ve atölyelerin içerisinde bolca tarih, arkeoloji, mitoloji, arketip ve semboller ve meditasyon, farklı benim de kendimce bulduğum çalışmalar yer alıyor. Bir bütün şeklinde oluyor. Katılımcı sayısını 11+1, yani 12 kişiyle sınırlı tutuyorum. Çünkü orada bir kozmik sembolü var, yani 12 sayısının. Katılımcı sayısını o şekilde tutuyorum atölye içerisinde. Başka ne söyleyebilirim atölyelerle alakalı? Kadınların birbirinden paylaşıp öğrenmelerine çok önem ve değer veriyorum. Ben sadece anlatıcıyım, paylaşım yapan kişiyim. Hiçbir şekilde bir akıl vermek, ondan sonra mürit toplamak ya da işte bir şeyler öğretme peşerisinde değilim. Herkesin kendine ait bir deneyimi var. Herkesin kendine ait bir yolu var. Ve o yolu hepimiz tek başına yürüyoruz. Ben sadece bu süreçte ihtiyacı olan kişiye ihtiyacı olduğu kadar yol arkadaşlığı yapıyorum.
Evet, gerçekten öyle yapıyorsun. Dedin ya, kainatta bütün bilgi var ve aslında kainattaki bütün bilgi bizim içimizde diye. O sözün aynısını, hemen hemen aynısını bir kitapta okumuştum. Sen onu söyledikten sonra aklıma geldi. %100 Düşünce Gücü kitabını okuyanlar vardır mutlaka, dinleyenlerden de. Orada diyor ki, İncil'de yazıyordu sanırım. İsa diyormuş ki, ben istemiyorum, her şeyi o istiyor. Her şeyi o derken tabii ki Tanrı'dan bahsediyor. O biliyor, ben hiçbir şey bilmiyorum diyor. Yani burada senin bu bahsettiğin şey geliyor aslında. Bütün bilgelik onda, ben ondan ötürü biliyorum mı geliyor. Bunu birkaç kitapta daha okumuştum. Başka kitaplarda daha okumuştum ama şimdi hepsini söylemenin manası yok. Ayrıca bir kadın değişirse dünya değişir lafı kesin bilgi. Zaten bu kanıtlanmış. %100 doğru bir bilgi. Kesinlikle doğru. Cuma, çok teşekkür ederim podcast programıma katıldığın için tekrar. Yine çok keyifli bir programdı benim için. Çok güzel geçti. Su gibi aktı bana göre. Çok sağ ol.
Ben de sana çok teşekkür ediyorum. Bana bu alanı açmama vesile olduğun için, daha fazla insana ulaşmama vesile olduğun için çok teşekkür ediyorum. Lütfen bu podcastlerin devam etsin. Çünkü ne kadar çok sesimizi duyurabilirsek, ne kadar fazla insana ve kadına ulaşabilirsek dünyamız o kadar daha güzel bir alana dönüşecek. Kolektif ve birlik bilinci çok değerli, çok önemli. Her birimizin yaptığı bütünün hayrına oluyor. Bu yaptığımızda bütün hayrına olur inşallah. Çok teşekkürler İknur.
Çok teşekkür ederim İma, inşallah. Görüşürüz. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz program konularına ve röportajlarına ulaşabilmek için sosyal medya hesaplarımı ve podcast kanalımı takip edip beğenebilir. Hatta çevrenize de önerebilirsiniz, çok sevinirim. Geliştirmek, konu önermek, katkıda bulunmak ya da herhangi arzu ettiğiniz konuda bana ulaşmak isterseniz profilimde sosyal medya hesaplarımı ve e-posta adresimi bulabilirsiniz. Programımı dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.